Ayrım 13, sayfa 157. 7. Varış. 14 Kasım 1948'de kuzeyden batıya giden yolda bir otobüs dolusu göçmen Ramla şehrine yaklaştı. Otobüs, şehrin girişindeki askeri barikata yaklaşınca yavaşladı. İçinde o gün Akdeniz kıyısında Hayfa yakınlarındaki bir transit kamptan işgal edilen şehre gelen ilk siviller vardı. Çoğunluğu Bulgar, Romen, Macar ve Polonyalı olan 300 göçmen büyük bir grubun parçasıydı. Otobüs kontrol noktasını geçerken Moshe ve Solya Eskenazi hayalet şehre baktılar. Koyun, köpek, tavuk ve kediler caddelerde dolaşıyordu. Askerler sıra halindeki boş evleri koruyordu. Taş evler açıktı. İçindekiler bahçelerine atılmıştı. Gelen göçmenlerden bir tanesi bir eşeğin kapıları olmayan bir evin kazığına bağlı bulduğunu hatırlıyordu. Yanmış şilteler caddelerde çerçöp yığıntısı oluşturmuştu. Otobüs kaktüs çitlerini, zeytin ve portakal ağaçlarını geçti. Sonra durdu ve herkes indi. Yahudi dairesinden bir temsilci onları karşıladı. Moshe ve Solya onun arkasında Arap evlere sıralanmış bir caddeyi görüyorlardı. Göçmenler çok basit bir yöntem olarak hatırlıyorlardı. Evlere serbestçe girip kontrol edip o eve istek yapıyorlardı. Bürokratik işlemler daha sonra yapılıyordu. Moshe ve Solya beğendikleri bir eve geldiler. Yepyeni olmasa da iyi bir durumdaydı ve gördükleri kadarıyla boştu. Bir başkasının daha önce burada yaşadığı açıktı. Açık bahçesi olan bir taş evdi ve birçok odası vardı. Ailenin bir gün kullanabileceği bir garajı ve arka bahçesinde bir limon ağacı vardı. Yeni evlerinde yatarlarken aramış oldukları güvenli sığınağa gelmediklerini biliyorlardı. Ramla'nın hemen güneyinde İsrail ve Mısır güçleri savaşıyordu ve savunma hattı yeni evlerine korkulacak kadar yakındı. Ramla'da 2 hafta yaşadıktan sonra Moshe ve Solya Dalia'nın ilk doğum gününü kutladı. 2 Aralık 1948'di. Birleşmiş Milletler Bölünme Önergesinin kabulü ve tarihi, Filistin'in sınırlarını çizecek savaşların başlamasının üzerinden 1 sene 3 gün geçmişti. Aileye paslanmaz çelik çerçeveli bir yatak, battaniyeler, gaz lambası, kamp ocağı, 4 büyük mum ve şeker, yağ, yumurta tozu ve süt için vesika verilmişti. 3 kişilik bir başka aile yanlarındaki odaya yerleşmişti. Solya'nın annesi, erkek kardeşi, 2 kız kardeşi ve kayınbiraderi Bulgaristan'ı terk etmek için son hazırlıkları yapıyordu ve çok kısa zamanda ev 11 kişiye sığınak olacaktı. Sonunda aileler devletle bir anlaşma imzalayacak ve kendileri söz konusu evlerin terk edilmiş mülkün koruyucusu olarak ilan edecekti. Eşkenaziler KB Caddesi'nde yaşadılar. Bu geçici bir isimdi. Bölge komitesi hemen sokak tabelalarındaki Arapça isimlerin yerine tarihi Musevi kişiliklerin ve yakın zamanda şehit düşmüş kahramanların bir listesini hazırlayacaktı. Eşkenaziler hala savaşta olan, yeni doğan bir ulusun askeri kuralları altındaki bir şehrine gelmişlerdi. İşgalin ve ani kaçışın yağmalanması hala devam ediyordu. Askerler kanepeleri, dolapları, lambaları ve diğer ağır eşyaları askeri kamyonların arkasına yığmışlardı. Sahiplerinin yokluğunda eşyaların, aletlerin ve diğer şahsi eşyaların birçoğu daha sonra devletin bildireceği gibi depolarda toplanacak ve satışlarla eritilecekti. Bazı erkekler otobüs dolusu yeni gelen göçmenlere evleri hazırlamak için Arap evlerini süpürme işi bulmuşlardı. Çocukları nöbette duran askerlere getirilen sigaraları satıyorlardı. Çocuklar için tüm bunlar bir maceraydı. Öğleden sonraları yabancı caddelerde dolaşıyorlar. Kendilerini kaşif gibi hissediyorlar, gizli bir grup kurmak amacıyla boş bir evi alıyorlar, odalarında misket veya bırakılan diğer hazineleri arıyorlardı. Genelde tekrar eve geri geldiklerinde evi bir göçmen tarafından işgal edilmiş buluyorlardı. Bu yeni gelenler daha ziyade Avrupa'daki toplama kamplarından hayatta kalanlardı ve çok az soru soruyorlardı. Birçoğu yaşamak için boş ev bulmuş, sonra iş aramaya başlamıştı. İlk aylarda işler az ve mevsimlikti. Birkaç kişi inşaat ve yol yapımında çalışıyordu. Diğerleri Rehovot yakınlarındaki turunç tarlasına yürüyor, otostop yapıyor veya bisikletle gidiyordu. Yıllar sonra o zamanların göçmen çocukları babalarını ve amcalarını bir eliyle bisiklet gidonunu tutarken diğer eliyle merdiveni dengede tutarak bahçelere doğru pedal çevirdiklerini hatırlayacaklardı. Bazı göçmenler ellerini dalların arasına veya toprağa sokmaya alışıktılar ama diğerleri yabancı topraklarda koyu renk Avrupa ayakkabıları ve yıpranmış takım elbiseleriyle bunalıyorlardı. Sonuç olarak 1948'de ucuz Arap işçiliğine bağlı Musevi çiftçiler hasatlarını yapabilmek için mücadele veriyorlardı. Moshe Eşkenazi ilk olarak Yahudi dairesinde göçmen ailelere demir yatak çerçevesi teslim etmede çalıştı. Evden eve giderken ailelerin durumları hakkında bilgi edindi. Mülkün olan her yerde İbranice konuştu. Doğu ve Orta Avrupa Yahudileriyle İbranice ile karışık bir Alman lehçesine sohbet edebilmek için kolej Almancasını kullandı. Türkiye ve Balkanlardan gelen Yahudilerle Ladino veya vatandaşlarıyla Bulgarca konuştu. Daha sonraları Faslı Yahudilerle Fransızca iletişim kuracaktı. Teknisyen, elektrikçi, tesisatçı ve ayakkabı tamircisi olarak Avrupa'dan gelenler becerilerini kullanabilecekleri çeşitli yollar bulduklarından Ramla'daki göçmenlerin iş durumları özellikle ilk gelenler için yavaşça düzelmeye başlıyordu. 1949 Temmuz'unda ilk İsrail göçmenlerinin varışından 7 ay sonra 2093 kayıtlı aileden 697'si şehirde iş bulmuştu. Şehirde 25 Musevi ayakkabıcı, 15 marangoz, 10 terzi, 7 pencere çerçevecisi, 7 fırıncı, 7 kasap, 4 saatçi, 4 sosis üreticisi, 1 tabelacı ve 1 döşemeci vardı. 37 adet bakkalın yanı sıra 17 tane kafe açılmıştı. Dondurma için ufak bir fabrika ve maden sodası için 2 ufak fabrika vardı. Henry Pardo, Ramla'da ilk Musevi eczaneyi açmıştı. Davut Ebotbul, hukuk bürosu için tabelasını asmıştı. Sholoma Schaefer gazete satıyordu. Solya Eşkenazi, Ulusal Vergi Dairesi'ne bir işe girmeden önce eski Arap saknesinde, getto, bebekler için giysi dükkanı açmıştı. Dalia'nın teyzesi hastanede yerlere silme işine başlamış, sonra Ramla'daki evin yatak odasını geçici güzellik salonu yapmıştı. Bulgar hanımlar saç kestirmek ve sohbet için eve geldiklerinde Dalia oturur ve onları izlerdi. İşten sonra Solya Bulgaristan'dan gelecek en ufak bir bilgi için konuşmalara katılırdı. Gorgi Dimitrov yönetiminde durum daha mı kötüye gidiyordu? Komşularım hakkında ne biliyorsunuz? Kısa süre sonra Stella'nın kız kardeşi Dora, eski bir Arap mağazasının ön cephesinde kendi güzellik salonunu açtı ve kardeşi Stella da ona katıldı. Müşterileri genelde saatlerce otururlardı ve eğer biri Bulgaristan'dan yeni gelmişse haberlere komünist rejim hakkında acı şakalar eşlik ederdi. Bir gün salon açıldıktan kısa bir süre sonra Stella ve Dora'nın sürpriz bir ziyaretçileri oldu. Kuzenleri Yitzhak Yitzhaki. Kızlar şaşırmıştı. Demek ki Yitzhaki 1948'de Skopus Dağı'ndaki katliamda ölmemişti. Saldırıdan sonra askerliğine devam ettiğini anlatmıştı ama birkaç ay sonra serbest bırakılmış ve Kudüs'te eski Arap yerlerinde Bulgar göçmenleri yerleştirme işine girmişti. Ama hala ara sıra savaş devam ediyordu. Yeni gelen Bulgarlar Avrupa'daki soykırımdan Kudüs'te öldürülmek için kaçmadıklarını söylüyorlardı. Birçoğu Yafa ve Tel Aviv'e gitti ve Yitzhaki kayınbiraderi Moshe gibi Türkiye, Macaristan, Polonya ve Romanya'dan gelen göçmenleri yerleştirme işinde çalışıyordu. Kısa zaman sonra bu soğurma işini Yahudi Dairesi adına tüm İsrail'de yapıyordu. Kudüs'ten Yafa'ya ajans işi için giderken onlara çocukluklarından beri tanıdığı için şimdi Ramla'da olan Aro'yu kızlarından bahseden Lili teyzesine rastlamıştı. Ramla bölgesinde Dora ve Stella'nın meşhur güzellik salonunu aramaya başladım dedi ve büyük bir zevkle bulacağımdan emindim. Stella ve Dora Yitzhaki'yi KB Caddesi'ndeki eve götürdüler. Ramla'daki evi görünce şaşırdım dedi Yitzhaki. Şato diye düşünmüştü. Ramla'daki en güzel evdi. Kuzenler eve girdiler ve Yitzhaki Solya'yı kızı Dalia ile birlikte gördü. Virginia teyzenin 1947 sonlarında gözlemlediği gibi olağanüstü güzel bir çocuktu. Gitmeden önce Yitzhaki'nin kuzenleri ona bir hediye verdi. Arka bahçedeki limon ağacından bir çuval limon. O da bunu Kudüs'teki ailesine götürdü. Bu arada Moshe yatak teslim etme işini tam gün bırakılan malları koruma işine çevirmişti. Kendi ailesi gibi Arapların evlerine yerleşen yeni gelenlere ihtiyaçlarını karşılamaya yardım ediyordu. Gerekli olan yerlerde Moshe evi tamir etmeye yardım ediyordu. Sızıntıları düzeltiyor, duvarları yıkıyor ve buna benzer yardımlarda bulunuyordu. Eski yaşayanlar olarak İsrail hükümeti onları yok olarak belirtmişti. Onlar daha masalarında çorba kaselerinden duman çıkarken kaçmışlardı. Moshe ve Solya'ya böyle söylenmişti. Eşkenaziler ve Arap evlerinde yaşayan diğerleri daha önceki sahipleri hakkında fazla düşünmemişlerdi. Onun yerine bir toplum kurmaya odaklanmışlardı. İsrail parlamentosunun ilk bölümünde İbranice adıyla Knesset olarak biliniyordu. 1949 yılının başlarında Millet Meclis üyeleri tarım, savunma, göç, adalet, din, sosyal güvenlik ve savaş kurbanları gibi birçok bakanlığı yetkili kılmışlardı. İlk Knesset askerlik ve zorunlu görev yasalarını geçirmişti. Vergi sistemi, gümrük, zorunlu eğitim ve mahkemeler bir bağımsızlık günü, bir resmi tatil günü, Herzin naaşının transferini ve belki de en meşhuru geri dönüş kanunu. İsrail'de yerleşmek isteyen her Yahudi'ye vatandaşlık tanıma garantisi veren geri dönüş kanunu yürürlüğe girmişti. Bu kanun gelecek yarım asır ve daha fazlasında Araplarla İsrail arasındaki acının bitip tükenmeyen kaynağı olacaktı. Sürgündeki Filistinli Araplara göre kanun ve her Yahudi dalgasıyla devlete eklenenler onların geri dönme rüyalarına karşı çıkıyordu. İsraillere göre kanun tam onların kimliğinin özüne girmişti. Aliyah yapmak isteyen, İsrail'e göç etmek isteyen her Yahudi'ye güvenli bir sığınak sağlamak. 1949 Temmuz'unda David Ben-Gurion, 150 bin yeni göçmene 500 yerleşim yeri inşa etmek için 4 yıllık bir plan bildirmişti. "Bugün Museviler yine bir başlangıç dönemindeler," dedi başbakan. "Terk edilmiş topraklar verimli hale getirilmeli ve sürgündekiler toplanılmalı." O zamanlarda 42 bin Bulgar Yahudisi İsrail'de yaşıyordu. Çok büyük bir çoğunluğu son 9 ay içinde gelmişti. Soykırımdan topluca kaçan Bulgar Yahudilerinden en fazla 5 bin kişi yurtlarında kalmıştı. Göçmenlerin akımı Ramla'da iş yaratma baskısını arttırmıştı. 1949 yılının başlarında Ramla'daki yüzlerce göçmen ekmek ve iş istemek için Tel Aviv'e yürüdüler. İşsizlik büyüdükçe ufak tefek suçlar da arttı ve Temmuz'da Arap Ramla'nın teslim alınmasından bir yıl sonra İsrail Ramla'sı ilk ağır ceza mahkemesini kurmak zorunda kalmıştı. Filistin postası tarihi durumu şöyle bildirmişti. İlk dava Hattat adında bir Arap'ın karısını dövmesiyle itham edilmesiyle sonraki yerel banka müdürüne bıçak çeken Yahudi Aharon'un davasıydı. Artan suç oranı doğrudan göçmenlerin güç yaşam şartlarıyla bağlantılıydı. Polis gücü ciddi problemle karşı karşıyaydı diye bildiriyordu emniyet müdürlüğü. %150'si saldırıydı ve ahlaka aykırı suçlar 3'e katlanmıştı. Hızlı nüfusun artışının sonuçlarıydı. 1949 yılının sonlarında Dalia 2 yaşına basarken önce ebeveynleri Ramla'da ilk yıllarını geçirmişti ve şehrin nüfusu 10 bini geçmişti. Şimdiye kadar Bölge İsimlendirme Komitesi çalışmalarını bitirmiş ve Ramla'nın caddeleri yeni işaretlere kavuşmuştu. Eski Yaffa-Kudüs otoyoluna Herz Caddesi denmiş, Birket el-Camusi adı Haganah Caddesi olmuş, Ömer İbn Hatib'e yeni Musevi Devlet'in ateşli sağ kanadının kurucusu olan Jabotinsky ismi verilmişti. Eşkenazilerin sokağı daha önce Şeyh Rıdvan olarak biliniyordu. Şimdi ise değişiklik taraftarı Siyonist, edebi olarak muhalif ve eski Hristiyanlığın öğreticisi olan Klausner'in adı verilmişti. İsrail Ramlası'nın ilk şehir konseyi meclisinin toplantısı da 1949 yılının Temmuz ayına damgasını vurmuştu. "İşimiz kolay değil," demişti Mayer Melamed adında bir Bulgar olan belediye reisi. "Ama güçlerimizi birleştirerek her zorluğun üstesinden geleceğiz. Bu zorluklar sadece su sıkıntısı, işsizlik ve sabırsız bir Musevi toplumu değildi. Ramla'nın Araplarıyla ne yapılacağı bir problemdi. Bir yıl önce çoğunluğu kovulmuştu ama 1300 Arap hala şehirde yaşıyordu. İsrail askeri valinin Ramla'yı birkaç hafta içinde terk etmeyi planlamasıyla kapalı olan alanların Arapların olduğu yerde açılması ve bunun sonucu olarak şehrin güvenliği sorusu şehir encümen üyelerini çok tedirgin ediyordu. 12 Temmuz 1948'de Ramla'nın ele geçirilmesinden sonra şehirden kovulmamış olan Arap erkekleri mahkum olarak tutuluyorlardı. Hapiste tutulurlarken tarlalarında çalışma izni ertelenmişti. Tüm İsrail'de Araplara ait zeytinlikler ve portakal bahçeleri büyük bir ölçüde savunmasız bırakılmış ve bazı durumlarda geri dönme, sızmalarını önlemek için sabanla kazıp gömmüşlerdi. Ramla'da ve Lod'da, Lida'nın İbranice'de bilinen adı, askeri vali, şimdi İsrail olan yerde yaşayan Hristiyan Arap toplumunun bulunduğu Nazaret'ten kamyonlarla işçiyi iki şehre yakın zeytinlikte çalışmak üzere getirtmişti. Ramla'da ve Lod'da hapsedilen adamlar hasat için hasır sepet örme işine verilmişti. Savaş mahkumu işçiler diğerlerine kendi ektikleri toprakların hasat işinde yardım ediyorlardı. Yerel İsrailli yetkililer, İsrail Araplarına uyguladıkları politikanın sonuçlarından endişe ediyorlardı. Ramla'daki Arap topluluğu hakkındaki raporunda, "Gerçeklere hala alışamadılar ve gelecekleri konusunda kaygısızlar," diye yazmıştı. Sezamir adında bir yetkili, "Hareketlerimizle ispatlamadığımız takdirde hükümetin eşitlik ve özgürlük bildirisi çölde yüksek sesle konuşmaya benzeyecek. Ekonomik durumları çok kötü. Şu an için yeterli hazırlıkları var ama çok kısa zamanda ne yiyeceğiz?" sorusu yükselecektir. Savaş suçluları kampından salıverildikten sonra Ramla'nın Arap erkekleri, o zamanlar İsrail'deki diğer Arap erkekleri gibi parmaklıkla ayrılmış birkaç blok içinde sınırlandırılmışlardı. Kovulmadan sonra orada kalan Beşir'in amcası Doktor Rasim de bunlara dahildi. Birkaç yıl boyunca İsrailli Araplar sıkı yönetim altında yaşayacaktı. Kendi mahallelerinde veya köylerinde yaşamak isteyen Araplar askeri yetkililere özel izin için başvurmak zorundaydılar. Taşınmalar güvenlik nedeniyle kısıtlanmıştı. Yeni devletteki bazı liderler hala kalan Arapların Ürdün Nehri'nden Abdullah'ın krallığına nakli konusunu tartışıyorlardı. Ramla ve Lot'taki gettolardaki Araplar eski evlerini Musevi aileler tarafından işgal edilmiş ve tarlalarının kibbutz tarafından idare edilir olarak bulmuşlardı. Evde değillerdi, sürgünde değillerdi. İsrail hükümeti tarafından var olan yoklar olarak tanımlanıyorlardı. Birçoğu evlerine taşınmak veya topraklarında çiftçilik yapabilmek için yasalardan yardım aramışlardı. Her ne kadar askeri valiyle görüşmesinden sonra çeşitli fırsatlarda kapımı, pancurlarımı ve evimi yeniden düzeltme sözü verildiyse de bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Tam tersine kapılarımın, pencerelerimin bilinmeyen kişilere verilmesi evime çok büyük zararlar verdi. Eğer kapılarımı, pencere kepenklerimi en kısa zamanda verilmesi için emir verirseniz minnettar kalırım diye Aralık 1949'da Lida'daki bir Arap vatandaş dilekçe yazmıştı. Aşağıdakilere nazik görüşlerinize sunmak istiyorum diye başlayan bir mektup yazmıştı El Ramnalı bir ev sahibi. Davası 1949 Mart'ında başlamıştı. "Ben aşağıda görülen toprakların kayıtlı sahibiyim. Parsel No 69, Blok No 4374, yer Ramle, parantez içinde Ramla, alan 5032 metrekare. Bütün bu parseller benim payımda dahil olmak üzere Apetropots, terk edilmiş malları koruyucu tarafından gerçekte ben buradayken terk edilmiş mallar olarak kabul edilmiştir." Bir Arap davacı, "Ben parsel 13'ün yarısının kayıtlı sahibiyim. Yerel konseyin vergilerinin payıma düşen bölümünü ödemeye hazırım. Bu arada toprağıma kimin sabanla kazdığını ve kimin yetkisiyle bunu yaptığını bilmek istiyorum," diye yazmıştı. Ramla'nın 5 mil güneydoğusunda bulunan Kibbutz Gezer'in lokal konseyine. Ramla'daki taş evin arka bahçesinde çekilmiş siyah ve beyaz bir fotoğrafta Dalya limon ağacının yanında durmuş, gözlerinde yaşlarla kameraya bakmıştı. Bu resim yazın çekilmişti. Belki 1950 yılında. Dalya 2,5 yaşında olmalıydı. Güvercinlerin elinden ekmek kırıntılarını yemek yerine yanından uçmalarına içerlemiş şekilde ağlıyordu. "Neden uçmak zorundalar?" diye ağlayarak teyzesine sormuştu. "Neden? Ben onları seviyorum." Bu onun ilk anısıydı. Bir başka resimde Dalya babasının yanında duruyordu. Koyu dalgalı saçları arkaya taranmıştı. İliklenmiş pantolonu belinin üstüne çıkmıştı. Sol yanın resim çektiği anda gülümsemesi donmuştu. Arka planda limon ağacının arkasında moşi, muz ve guayaba, bir çeşit armut ağacı ekmişti. Çerçevenin köşesinde sağda eşkenazilerin kendi tavuklarını yetiştirdikleri kümes görünüyordu. Tisena ya da tasarruf zamanıydı ve herkesin beraber çalışması bekleniyordu. Tisena zamanı süresince Tedarik ve Vesikayla Dağıtım Bakanlığı İsrail halkının yaşamının merkezini oluşturuyordu. Bakanlığın görevi kısıtlı yiyecek malzemelerini idare ederek kimsenin açlık çekmemesini sağlamaktı. İsrail'in hızlı büyümesi yiyeceğinin %85'ini ithal etmesini gerektiriyordu. Her ne kadar 1948 yılından önce Yahudi dairesinin gayri resmi olsa da, diğer devletlerle doğrudan ticari ilişkileri olsa da, İsrail'in birden dünyaya açılması ekonomisinin sarsılmasına neden olmuştu. hükümet İngiliz İmparatorluğu devletleri ile ticareti azaltmıştı. Arap ülkeleri de ekonomik ve politik boykot uyguluyorlardı. Birleşmiş Milletler önergesi deniz yolunda serbest geçişe izin vermesine rağmen Mısır, İsrail'e giden veya İsrail'den gelen kargoların Süveyş kanalından geçişlerini engelliyordu. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'dan gelen buğday, işlenmiş un, ithal et, mevsimlik indirimli balık ve hatta zeytinyağına bağımlıydı. Birçok Arap tarlasının kendilerine intikal etmesiyle İsrail zeytinyağı talebinin ancak %8'ini karşılayabiliyordu. 1950 yılında yetkililer yeni göçmenlere 700 adet canlı tavuk dağıttı. Süt, ülke çapında düzinelerce toplama istasyonunda depolanıyordu. Bakanlık un komitesi ve ekmek komitesi kurmuştu. Ve doğrudan günlük on binlerce yuvarlak somun, ekmek ve sütlü kuru üzüm keklerinin dağıtımını yapıyordu. Vesika kartları her ailenin adresinde belirlenmiş perakendecinin seri numarasıyla bağlantılıydı. Kupon kartları buğday, maya ve hamile kadınların ekstra et almalarını sağlıyordu. Vatandaşların da yaratıcı olmaları isteniyordu. Eşkenaziler de 1950'li yıllardaki diğer İsrailliler gibi kıtlıktan çıkmanın kendi yolunu bulmuşlardı. Komşularından birinin ineği caddede rahatsız edilmeden yürüyordu. Sanki İsrail'de değil de Hindistan'daymış gibi. Solya, ineğin sahibinden süt ve tereyağı için ailenin tavuk kümesinden para yerine yumurta veriyordu. Bu inek hem Dalya'yı hem de tüm civarı besliyordu. Çarşamba günleri Ramla'da kurulan pazarda 1948 Temmuz'undan önce de olduğu gibi Dalya babasıyla salatalık, zeytin ve karpuz tezgahlarını geçti. Portakal ve muz yığınını, üzerinde bir kova buz bulunan taze kaktüs meyvesi yığını önünde "Sabra, Sabra!" diye bağıran seyyar satıcıyı geçti ve giysi ve ayakkabı satan kuru depolara girdi. Dalya, babasının en kaliteli ürünü fazla para ödemeden almasını izlerdi. Bunu derdi, bir pantolonun kumaşını parmaklarıyla hissederek. Sonra başka bir tane alır ve bununla karşılaştır, derdi. Muhakkak ufak bir pürüz bulur ve daha ucuz fiyat için pazarlık ederdi. Akşamları Moşe ve Solya, Bulgar arkadaşlarını arka bahçede toplantıya çağırırdı. Tabaklara siyah zeytin, karpuz ve Bulgar peyniri, bardaklara boza, buğdaydan yapılan tatlı bir Balkan içeceği koyarlardı. Bulgaristan'dan gelen haberleri konuşurlar ve Dalya onların rahatsız şakaları Ladino dilinde, Dalya'nın sadece biraz anlayabildiği eski nesillerin solmaya başlayan dilinde anlattıklarını duyardı. Bu toplantılar sırasında Dalya genellikle evin yan tarafında yürür ve sadece güneş battıktan sonra açan çiçeklerin kokusunu, akşam sefası içine çekerdi. Onlara teyzesi Stella'nın papatya çiçekleri, akşamları gece mumları açarken kapanan beyaz ve sarı çiçeklerle karşılaştırırdı. Genellikle Solya pikaba bir plak koyar ve Eşkenazilerin İspanyol Musevisi köklerinin mirası olan tutkulu İspanyol müziği evden yankılanırdı. Dalya, annesinin ve diğer misafirlerin Ahmet Hayri'nin inşa etmiş olduğu verandada yaptıkları dans figürlerini izlerdi. Solya'nın aklına Moşe ile tanıştığı Sofya'daki balo günleri aklına gelirdi. Gecenin sonunda Moşe bahçedeki çitten gül toplar ve her giden hanıma bir tane verirdi. Bu bir Bulgar geleneğiydi ve bunu özellikle Güller Vadisi'nde yetişmiş olan Solya bilirdi. 1955 yılında Dalya'nın 8'e bastığı yıl Moşe terk edilmiş malları koruma komitesinin ofisinde liderliğe yükselmişti. Dalya, okul tatillerinde babasına yardım etmek niyetiyle onu ziyaret eder, telefonlara bakar ve müşterilere ofisini gösterirdi. Genelde kadınlar endişeli olarak gelirlerdi. Ya aylardır tamir edilmeyi bekleyen sızıntılar vardır ya da yıllardır daha iyi bir ev sözü verilmesine rağmen hala şehrin kenarında bir çadırda yaşıyorlardır. Onların dertleriyle Moşe'nin gerçekten canı acıyordu. "Sizin durumunuzla ilgileneceğim," derdi ve bütçesinin ne kadar kısıtlı olduğunu açıklardı. İlgili bakanlıklara dilekçe yazacağına söz verir ve ısrarla "Söz veriyorum, dünya alt üst olsa bile bununla ilgileneceğime yemin ederim," derdi. Dalya, müşterilerin bu içten, bunalmış bürokrat karşısında sakinleşerek ve en iyisini ümit ederek ofisi terk etmelerini hayretler içinde izlerdi. Caddede sürekli Moşe'ye yaklaşır, elini sıkar ve yardımlar için teşekkür ederlerdi. Başka zamanlarda bir hediye ile evine gelirlerdi. "Minnettarlığınızı anlıyorum," derdi onlara. "Hediyenizi takdir ediyorum ancak bir kamu görevlisi olarak bunu kabul edemem."